أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 343. حديث. التدبير nısful ayşi, geçimin en önemli kuralı tedbirli davranmaktır. Hayatın merkezine alınacak bir kural. İnsanlar bütün bir hayat boyunca yaşayabilmek için ihtiyaç duydukları her şey için tedbirli davranmalılar. Bir anlamda olaya bir açıdan bakınca ölçüp biçmeliler. Ya da hatta dahası 40 ölçüp bir biçmeliler. Hani hikaye ile din anlatılmaz ama bazen bir şiir, bazen bir fıkra, bir saat konuşmak için ihtiyaç duyulan anlatımı daha kısa sürede bitirir ya. Bir sultanın kızı varmış. Benim evleneceğim kişi delikanlı, bana göre, gönlüme göre istediğim gibi bir yorgan yapmalı diye ilan etmiş. Dillere destan bu teklife karşı. Delikanlılar, bütün ülkenin gençleri seferber olmuşlar. Herkes oturmuş yorgan dikmeye. Herkes bütün gücünü, bütün hünerini ortaya koymuş. Aman Allah'ım, ne kafalar varmış, ne gönüller varmış, ne kapasiteler, ne imkanlar varmış. Hepsini ortaya dökmüşler ama gelin adayı, hanım kız bir yolunu buluyor, bir bahane buluyor, beğenilmeyecek bir tarafını buluyor ve reddediyormuş. Yorganlar azalmış. Gelenler ayağını çekmeye başlamış. Öyle ya, bütün en güzeller, kumaşıyla, deseniyle, eliyle, emeğiyle, gözüyle, nuruyla ne varsa hepsi reddedilince cesaretler azalmış. Derken, hatta hiç kimsenin kalmadığı zannedildiği bir dönemde, bir genç, bir delikanlı, bir firasetli, şöyle, hani derler ya, çala kalem bir yorgan hazırlamış. Çok da emek çekmemiş, boyunu ölçmemiş, enini tartmamış, ağırlığı ne fark eder demiş sanki, kalın olmuş ya da ince, uzun olmuş ya da kısa, boyu, eni dar olmuş veya değil ne fark eder? Şöyle sırtına bir sopa saklamış, yorganı götürmüş ama kapıdan zor geçirmiş, demişler boşuna. Bundan daha güzelleri, nice en güzellerini reddeden sultanımız bunu hepten reddeder, boşuna çıkma ortaya demişlerse de, hayır demiş, göstermem gerekiyor. Hanım kız, her zamanki alışkanlığında şöyle dudağını bükmüş, hıh demiş, bunu mu beğenecektin, bana bunu mu hazırladın, sen bütün imkanınla, bütün varlığını ortaya koyarak bunu mu takdim ettin? Delikanlı da, hiç oralı olmamış. Hele dene bakalım sultanım demiş, ben bunun tam sana göre olacağını zannediyorum. Birdenbire böyle bir tepki, şaşırtmış önce sultanı, sonra birdenbire tamam demiş, anlamış ya, hani ayaklarını uzatırsa, dışına çıkacak kadar biraz kısa olmuş ya, hemen reddetmeye bahane bulmuş ya, yatıvermiş oraya, almış yorgan üzerine, ayaklarını da uzatmış mı dışına doğru? Delikanlı tam da bulmuş fırsatı, sakladığı sopayı çıkarıp bütün gücüyle aşk etmiş ayaklara ve demiş ki, ayağını yorganına göre uzat, yok öyle şey. Ne varsa ona göre yaşaman gerekiyor. Meğer ki hanım sultanın aradığı da buymuş. Tamam demişler, denir ya. Ne dersiniz? Oysa bizimki tam tersine. Bir hoca efendiden duyardım. Zaman zaman hayırla yad eder, Müslümanlarla paylaşmak isterim. Sanki bizimki tam tersine, biz elbisedeki eskiyen yere göre yama bulmak derdinde değil, yamaya göre elbiseyi eskitmek derdindeyiz derdi o. Yani deliye göre yama mı, yamaya göre delik mi? Biz tam tersi ikincisini uyguluyoruz. Kaç lira alıyorsunuz? 100. Siz 100 liralık bir delik açacaksınız. Çünkü zaten öylece geleceği kesin ya. Ama hırsınız, ama kaprisleriniz, ama hayat bilginiz sizin tam 100 sınırında durmanızı engelliyor da şöyle biraz 103-105 yapıyorsunuz. İşte o açığı siz borçla kapatıyorsunuz. Derken geliriniz 110'a çıkıyor. Siz hemen anında bir otomatik operasyonla deliği 110'luk yapmaya çalışıyorsunuz. Ama heyhat yine aynı yanlış yapmışsınız. Delik yine biraz büyük olmuş. Yama küçük kalmış. Siz yine borçlanıyorsunuz. Öyle değil mi? Ama öyle yapmayacak mısınız? Et-tedbiru nısful ayşi. Geçimin en önemli kuralı tedbirli davranmaktır. Mesela bir hoca efendiye sorarlardı. Falan kitabı okudun mu? Hayır. Ama gerçekten mutlaka kesinlikle okuman gerekir diye ısrar ederlerse ciddi misiniz? Ama ben o kitabın basılmasından önce yaşasaydım böyle bir problem olmayacaktı. Ya da falan adamla tanışıyor musun? Hayır. Kesinlikle gitmen, görmen, görüşmen, tanışman gerekir derlerse ama ben o adamdan önce yaşasaydım böyle bir problem yoktu derdi. Peki siz eşyalarınız, harcama kalemleriniz için aynı şeyi söyleyemez misiniz? O olmasa da yaşayabiliyor, hatta daha rahat edebiliyor musunuz? Söyleyin, evinize, elinize, cebinize, kafanıza ve gönlünüze takıntı olarak onsuz olmaz diye karar kıldığınız ama mutlaka o olsun diye karar verdiğiniz şeyler sizin hayatınızda mutluluklar mı yoksa sıkıntılar mı çoğalttı, bunu bilmiyor musunuz? Düşünün, şöyle tedbirli olun, acaba deyin, değiştirmeyin hemen her şeyi. Yani birileri daha çok satabilmek için, birileri daha çok kazanabilmek için, birileri dünyayı daha çok kucaklayabilmek için numaralar çekiyorlar, düzen kuruyorlarsa sizin onlara alet olmanız gerekmez ki birdenbire. Az durun bakalım, belki de gerekmeyecektir, sizin önceki daha rahat ettiğiniz bir şeydir ama sizi düşündüklerini söylüyorlar, ama sizin için yaptıklarını, sizin için çıkardıklarını söylüyorlar, söylesinler. Hani her söyleyene evet mi diyecektiniz, yoksa bir haber gelince hem ki fasıktan, hatta size gelen haberler çoğu zaman fasıktan bile değil, dinini, İmanını bilmediğiniz insanlardan geliyor. Onlar ayan beyan olsun diye o haberler üzerinde durmayacak mıydınız? Yeniden düşünseniz, acaba harcamalarınız güzel olunca sizin özgürlüğünüz, sizin huzurunuz, sizin kalp sükununuz daha güzel olmayacak mı? Siz mutmain bir kalple daha güzel bir hayat yaşamayacak mısınız? Böylece hatta dertleriniz azalacak, sıkıntılarınız bitecek. Gönlünüz, kendiniz, aileniz, çevreniz rahat ve huzura kavuşacaksınız değil mi? Hepsini rastgele bir harcamaya mı bağladım? Siz bilirsiniz, ben hepsini yaptıysam yanlış söyledim. Çünkü aleyhissalatü vesselam yarısıdır diyordu. Tabii ben de yarısı kadar söyleyeyim ama söyleyin, geri kalan yarısını siz zaten evet demiyor musunuz? Namaz olmadan olmaz mı diyeceksiniz, tamam bir o kadar da benden, aynısına amenna. Ama oruç da tutacaksınız bazen, tabi ya da insansınız, gözünüz var, zevkiniz var, ona göre harcayacaksınız. Evet, ona da evet diyorum. Ama siz hani kızınız gelin olacağında, oğlunuz evleneceğinde, yani siz çocuklarınızı everip düğün yapacağınızda, işte o ana denk düşen, yani o anda ancak olsa değeri olacak harcamalar düşünüyordunuz, çocukluğunuzdan beri kafanıza koymuştunuz, öyle istiyordunuz değil mi? Tamam, onları biliyorum ama yine de siz düşünün, o harcama sizi kul etmiyorsa, ya da size ayrılanla siz Allah'ın istediği gibi bir kulluk imkanı bulduğunuzu unutuyorsanız, huzursuzluk kaynağına siz dalıyorsunuz, sonra huzur bekliyorsunuz değil mi? Hani aleyhissalatü vesselam'dan dinlemiştiniz. Ben şöyle hatırlıyorum, İbn-i Mace'de bir rivayet vardı. İnne abatan nâsi indî mu'minun diye başlıyordu. Gerçekten gıptaya layık, gerçekten model edinilebilecek o güzel insan, o mümin kişi öyle bir kişi idiydi ki, rızkı yeterince ama buna dayanıyor, sabrediyor, güzel buluyor, onunla kul olmaya çalışıyordu. Ya Rabbi bana 5 verdin, oysa ben 15'e layıktım diye kahrolmuyor. Ya da 55 olanın, rızkı 55 olanın kulluk yapabilme imkanı benimkinden daha fazladır zannıyla kendisi de 55-65 istemiyordu. 5 ile imtihan ediyorsa Allah 5 ile kul oluyor, 100 ile imtihan ediyorsa 100 ile kul olmaya çalışıyordu. Öyle değil miydi? Ayrılana razı olmak ama onunla kul olmak gerekiyor. Ama istemiyorum, bundan daha az olsun demesi de gerekmiyordu. Safasını belirleyecekti, Mervesini ayarlayacaktı. Onlar da yanılmayacaktı. Çünkü onlar şairdi. Allah'ın özel işaretleri, işaret levhalarıydı. Onun ötesine taşmayacaktı ama karşılığı büngüldeyen bir su, yani zemzemmiş. Ya da bir pınar gibi akacakken akmamış, ya da senin beklediğin su değil, ekmekmiş, hurmaymış, onlar senin problemin değilmiş meğer diye anlayacaktın. Tekrar okuyorum. Et-tedbirun nisful ayşi. Hayatın en önemli kuralı, geçimin en önemli kuralı tedbirli davranmaktır. 344. Et-turabu rabi'us sibyan. Toprak, çocukların baharı, sevinç ortamıdır. Sanki şöyle sözün arkasında bir cümle seziyor gibiyim. Sanki şöyle diyesimiz geliyor. Bırakın onunla oynasınlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Toprak ve çocukların toprakla oynaması. Ne desem ki? Nasıl konuşsam? Yoksa biz öyle ütopik, ucube, kendimizin de aslında beğenmediği toprak formülleri mi üretsek? Neredeyse söz buraya gelmişken kimilerinin şöyle der gibi olduğunu duyuyorum. Evet evet, şehrin dışında bir yazdığımız ya da ben söyleyeyim kelimeyi bir topraklığımız olsun. Şöyle 15 günde olmazsa haftada bir, değilse ayda bir gidelim, çoluk çocuk bir toprak görsün. Kim kimi kandırıyor acaba? Bir hayat ki topraktan soyutlanmış. Toprağı rüyanızda görün. Hatta derler ki bir üniversite hocası üniversitede odasını temizlemekle sorumlu hizmetçiye dermiş ki zaman zaman kurumuş ya da yaş otlardan dal parçaları biraz az yapraklı olsun, hatta kurumuş da olabilir. Biraz da toprak parçası şöyle benim odamda bir köşede dursun ki hayatı, tabiatı hatırlayayım diyormuş. Bunlar kişinin kendini kandırması mıdır nedir? Hatta o kadar farklı bir aleme sürüklenmiş ki insanlar, kocaman, gözün alabildiğine büyüklükte bir bahçenin ortasında bir bahçe evi ama adam yine balkon yapıyor. Ya da balkonunun kenarına demirler döşetmiş de saksıda çiçekler yerleştirmeye uğraşıyor. Ama çiçekler saksıda olsun, içeriye alsın ama çiçekleri o saksıda görsün derdinde. Toprak, toprak saksıda var ya, işte onu seyrediyor. Ya da çocukların oyuncaklarını toprak marka mı yapsak diye aklıma geliyor benim. Ne dersiniz? Böylece çocuk toprakla oynamış oluyor. Hani toprak kağıt olur, toprak bez olur, toprak akla gelen her şey olur ya, topraktan ya bizde, öyle olunca oyuncak da topraktan olsa, bence toprağın kendisiyle oynamadıkça kendimizi aldatıyoruz. Anne diye bağırıyor çocuklar. Ne var yavrum? Anne, hani bana çamur hazırlayacaktın? Hiç bilmediğiniz bir tabir gibi değil mi? Evet. Bahçenin bir kenarından hemen sulandırıp sonra belli bir kıvama getirilmiş o toprak parçası, yani çamurun şöyle oynanacak hale gelmiş bölümünü çocuğun önüne bırakan anne işine kaldığı yerden devam ediyor. Çocuk arkadaşlarıyla ve kardeşleriyle o toprakla bir güzel oynuyor, bir şeyler yapıyor, akşama kadar güneşte kurutuyor veya akşam dağıtıyor, ertesi gün yeniden başlıyor hayata. Aynen gerçeklerle iç içe olanlar gibi. Ama değilse, toprağın bir kenarında kendisine bir başka uğraş alanı bulabiliyor. Ya da kendince, hani belki tavşanlar ya da civcivler olsun diye toprağın, kendisinin hayatının bir parçası olmasına uğraşıyor. Evet, et-türabu rabi'u sibyan, çocukların baharı, toprak sevinç ortamıdır, bırakın oynasınlar ama toprak kalmamış. Ben, yeri geldikçe kardeşlerime hatırlattığım bir gerçeği şimdi tekrar etmek istiyorum. Hacca gidenler için, hani şeytan taşlanır ya, eğer son güne kalmak istemezlerse orada toprağa gömü vereceklerdi. Toprak mı? Taş gömmek için öyle mi? Arasınlar, bulurlarsa bana da haber versinler. Evet, toprakla oynuyoruz ama toprağı bulamıyoruz. Bırakın, mübalağalı değil galiba, toprağı değil havayı bulamıyoruz. Semayı göremiyoruz. Öyle bir hayata mahkum kılınmışız. Peki, beni toprakla uğraşırken dinleyenler, yani bağı bahçesi olanlar, tarlada tapanda çalışanlar, ekinleri tarlaları olanlar, evet onlar adına diyorum, ama siz benim ne kadar parçamsanız, ben de birilerinin o kadar parçasıyım. Öyle bir şehir hayatı ki, sokaklarına girmeye korkuyorsunuz, semaya başınızı kaldırsanız, yine göremeyeceğiniz kadar uzakta, belki biraz aydınlık var, hepsi o kadar. 345. Et-tasbihu lin-nisa ve't-tesbihu lir-rijal. Hah, işte buldum diyor birileri. Böyle bir hadis okuyunca, demedim mi ben sana? Ben de saf saf yüzüne bakıyorum. Ne demiştin? Yani bir hadis böyle hadis diye okunur mu? Ne diye okunacak diye? Yani anlamadım gerçekten, ama yani hadisle ilgili şerhler olacak, ayrıntılar olacak, teferruat olacak. Evet anlıyorum, olsun, onları inkar eden ya da olmasın diyen yok. Ama sen tutturmuşsun bir söz, hadis kitaplarını sıraya koymuşsun, Türkçe tercüme edilenleri. Evet öyle yaptım, bir ucuna Riyaz-ı Salih'in, öteki ucuna da Rudani adıyla meşhur 10.133 hadislik bir mecmuayı koymuşum. Kiminle ne zaman nazlanma imkanı bulursam bir ucundan başlatmaya niyetliyim. Çayını içmem ha, 10 günde bir riyaz okumazsan ya da ayıp oluyor bir yemek yesek ama bir rudani bir meal bir ayda bir yemek demeye alışmışım. Evet, suçum bu muydu? Gördün mü bak, adam okuyacak, ne anlayacak şimdi bu hadisten? Ne anlayacak? Et-tasbihu lin-nisa ve't-tesbihu lir-rijal. Tasfiyeh, yani elin ele vurulması, el çırpılması, kadınlara ait bir harekettir. Tesbih de, lirrical, yani erkeklere ait bir görevdir. Onlar da tesbih etmeliler. Ya da tesbih, yani cebinde tesbih taşısın diye anlayabilirsin, biri alkışlayacak diye anlayabilirsin, çok kötü anladın, çok yanlış anladın. Evet, böyle bir mahzuru ben de biliyorum. Yani bir insan açtı bir hadis kitabını, neresini mi? Başından mı? Öyle değil. Rastgele. Bakalım ne çıkacak? Bu günahın kaçı? Efendim kaçıysa işte 35'i 45'i. Açtı 45'in sayfasını. Orada ne buldu? İşte onu okudu, sonra böyle hadis mi olur dedi ve kapattı, bir daha elini almadı. Ben böyle bir derde derman olamam. Ben böyle bir derdin çaresini bilmiyorum. Benim bildiğim şöyle. Bir meal okuyacaksınız en az 3 günde. Ama en fazla 10 günde bitecek. Kaç günde bitirdiniz ama neden böyle? Yani uzun vadeli bir okuyuş silsilesi sundum size. Ama insansınız, her zaman aynı sürede bitiremezsiniz. Hem sonra hep aynı meali okumayacaksınız. Her meal aynı dönemde bitmez. Kaç günde bitirmiştiniz? 5 günde. 5 günde de 2000 hadis okuyacaksınız. Sonra yine bir meal. Kaç günde bitirdiniz? 9 günde. Bu sefer 9 günde 2000 hadis okuyacaksınız. Eminim ki o zaman hadisler konusundaki o endişeleriniz kendiliğinden ortadan kalkacak. Çünkü ben bu hadiste ilgili daha önce açıklamalar okumuştum. Sen de okusaydıydın, önce okumadın. Sen bundan sonra okuyacaksın. Der ki, bu kitabın mütercimi, hani önceden okuması olmayanlar için bir hatırlatma yapalım diye, imamın hatasını belirtmek için cemaatle kılınan namazlarda kadınlar el çırparlar, erkekler ise Sübhanallah derler. Demek ki alkışlama falan yokmuş burada. Tesbih çekme yarışına girmek veya tesbihlerin kalite kontrolü adına bir hadis değilmiş. Yani cemaatle namaz kılınırken imam yanılırsa nasıl yani? Kıraatında mı? Kıyamında mı? Rükûsunda mı? Secdesinde mi? Selamdan öncesinde mi? Selamın kenarında mı? Ne zaman yanıldı? İşte o zaman arkasında. Hemen arka safları dolduran erkekler bunu fark eder etmez. Onlardan biri veya birkaçı veya hepsi Sübhanallah diyecekler. Dur bakalım, benden önce bir cesur, bir gayretli delikanlı varsa o söylesin de ben Sübhanallah diye bağırınca şimdi yer yerinden inler diye biri beklemeyecek. Herkes kendini görevli bilecek ve Sübhanallah diye imamına hatırlatmada bulunacak. Ey benim dinimin direği namazı kendisine uyarak eda etmeye niyet ettiğim imam efendi. Sen yanlış yaptın ama ben namazda olduğum için peygamberim bana böyle uyar dedi. Ben de onun için Sübhanallah diyorum, haberin olsun diyecek. Ya da olur ya, insan ya, hani bazen namaz tur mu desem, namazda gezmeye gitmek gibi mi anlasam, hani bazen insan dalar gider, şeytan türlü vesveselerle meşgul eder ya, işte o zaman hani birileri unutmuşsa ya da erkekler becerememişse ya da erkekleri beklemeyecekse kadınlar, onlar da el çırpacaklar. Hani sağ elleri sol ellerin üzerine durmuştu ya, işte ellerini ellerine vuracaklar ve onlar da haberin olsun imam efendi yanlış yaptın ama bana böyle geldi diyecekler. Ne dersiniz? Bu bir erkek kadın farkı mı? Yoksa İslam dininin böyle bir estağfirullah, yani yakışmıyor kelime ama saplantısı mı var mı diyenler aklıma geldi. Evet. Saplantı diyecekseniz evet, öyledir. Yani İslam dini kadınların namazlarını, kadınların hayatlarını, kadınların programlarını erkeklerden farklı gündeme getiriyor, farklı belirliyor. Ne yapayım? Ben ne yapabilirim? Neden bana söylüyorsunuz? Neden benim düzeltmemi istiyorsunuz demekten başka çarem ne? İtirazınız varsa Allah'a ve Resulüne yapın. Bakın işte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam'ın peygamberi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, imamın yanlışını hatırlatmak, belirtmek konusunda kadınlarla erkekleri ayrı görevlendiriyor. Siz ey erkekler, Sübhanallah diyeceksiniz. Kadınlar, siz bu konuda erkekler gibi değilsiniz. Hatta benim okuduğum rivayette, erkekler gibi değildir ifadesi vardı da ondan cesaret ettim. Sizse ellerinizi birbirine vuracaksınız diyordu. Başka fark var mı? Oysa aleyhissalatü vesselam dememiş miydi? Nasıl oldu şimdi, ne dersiniz? Ben size hatırlatayım. Yani hani sallu kema ra'aytumuni usalli diyordu. Yani ben bak namaz kılıyorum, siz de ben gibi namaz kılın. Evet, eğer ben gibi namaz denilince peygamber erkekti ve bütün kadınlar da erkek gibi namaz kılacaktı diyorsanız ben sizden daha cesurum. Niye? Benim cesaretime engel ne var? Aleyhissalatü vesselam hayatında bir kere Ebu Bekir Efendimizin arkasında namaz kılmış. Dolayısıyla kadınlar da önde namaz kılacaklar. İmam olarak erkekler de hep imam olacaklar. Cemaat mı? Olur mu? Peygamber bir kere cemaat olmuş. Siz de hayatınızda bir kere cemaat olacaksınız. Çıkmaz mı? Yanlış olmaz mı bu iş? Buna zahirilik denir. İşin zahirine takılı kalmaktır bu iş. Olmaz öyle şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda kadınlara farklı örtü, erkeklere farklı örtü emretmiştir. Erkeklere namaz saflarında önde yer vermiş, kadınlara arkada yer vermiştir. Namaz saflarının en hayırlı olanı erkekler için en ön, kadınlar için en arkadır demiştir. Hatta namazda erkekler secdede başlarını imamdan hemen sonra kaldırırlarken ama kadınlar daha sonra kaldıracaklar, böyle bir emir verilmiştir. Peki ya rükuda, peki ya secdede? Hani kadınların biraz daha derli toplu, hani erkeklerin biraz daha serbest hareket etmeleri de var mı ki diye arayanlar, bulamamanın sevinç ve heyecanıyla gelip sanki hücum etmeye hazır bir ordu edasıyla karşımda durdukları nice zamanlar hatırlıyorum. Evet, bulamadın mı? İstersen ara ama istersen arama. Bak aleyhissalatü vesselam kadına kadınlığını muhafaza edecek emirler vermiş. Galiba o kuralı koyan imam efendiler de, galiba o kuralı koyan müçtehit imamlar da, Allah kendilerinden razı olsun, galiba bu özellikten kaynaklanarak, hareket ederek kadınlara ayrı, erkeklere ayrı tarz geliştirmişler. Bence işin aslı öyle gibi geliyor. Yani kadın namazda da, namaz dışında da kadınlığını unutmamalı, kadınlığını bütün cazibesiyle yaşadığı o kadınlığını her şeye rağmen ortaya koymamalıdır. Hatta namaz dışını da düşünün, mesela ayıp mı olur diyelim mi? Diyelim ki bir dansöz çarşaf giyince caiz olur mu sizce? Seyredilsin mi erkekler tarafından ama kapalıya, her tarafı kapalıya olur mu öyle şey? Yani kadının kadınlığı kapanmalı değil mi? Çünkü libasü takva zalike hayr deniliyor. Takva elbisesi, yani Allah dedi diye kapanmak, Allah'ın istediği bir ortamda yaşamaya çalışmak. Ben kadınlarla erkeklerin namazda farklılıklarını inceleyip 14 madde bulan birisiyle görüşmüştüm ama size de sadece birkaç tanesini saydım. İsterseniz siz de arayın, siz de bakın ama isterseniz bunu baştan kabul edin, okumaya devam edin. Karşılaştıkça bu kuralı destekleyen hadisler göreceksiniz. Tekrar okuyorum. Et-tasbihu lin-nisa ve't-tesbihu lir-rijal. İmamın hatasını belirtmek için cemaatle kılınan namazlarda kadınlar el çırparlar, erkekler ise Sübhanallah derler. 346. Felâfü da'avâtin müstecâbâtun lâ şekke fîhin. Da'vetül mazlûm ve da'vetül müsafir ve da'vetül vâlide alâ veledihî. Kabul olmasında hiç şüphe duyulmayacak 3 dua vardır. Bunlar mazlumun duası, misafirin duası ve babanın çocuğuna yaptığı dua. Peki bunun dışındaki dualar, onların dünyada kabul edilmeleri şartı yoktu. Daha önce öğrenmiştik hadislerden. Ya günahlarımızın affına sebep olacak, ya sevaplarımızın, derecemizin artmasına neden olacaktı. Değilse, bizim duamız Allah'a kulluk arzı anlamına geliyor. Cenab-ı Hak böylece bizim duamızın artmasını istiyordu. Yani kulluğumuz artıyordu, seviyordu Allah bizim dua etmemizi. Ama üç dua var ki, üç kişinin yaptığı dua var ki, onlar mutlaka kabul edilir, geri çevrilmez. Mazlumun duası. Bildiklerimi söylemeye cesaretim az belki ama bilmediğimi söylemeye daha cesurum. Mazlumun kendine zulmedene yapacağı dua mı bu, yoksa mazlum mu bir insan, onun bir dua hakkı var, nereye, ne zaman kullanırsa kullansın mı? Bana ikincisi gibi geliyor ama bilmiyorum. Yani, ey sen, birilerinin zulmüne uğrayan Müslüman, eğer gerçekten İslam'a göre mazlum durumdaysan, dua hakkını hatta sana o zulmedenlere kullan önce. Adam olsunlar, iyi bir Müslüman olsunlar, bitsin zulme uzanan elleri, kurusun, onlar iyi bir Müslüman olsunlar, elleri hayra uzansın, ağızlarından hayırlar çıksın. Çünkü senin duanı Allah kabul edecek. Böylece artık onlar kimseye kötülük yapmayacak. Dahası herkese iyilik yapacaklar. Öyle olunca, ey mazlum kardeş, önce sen kendin zulmettin mi? Ya da sen Kur'an'a, sen sünnete, sen Allah'ın isteklerine, sen mahlukat ve mevcudata zalim pozisyonda oldun mu? Onu önce bir kontrol et. Yani senin yaptığın duaya, kabul edilecek duaya karşın karşıdakinin de bir dua hakkı var mı? Önce onu bir ortaya koy. Temiz mi? İyi misin? Ondan sonrası kolay. Ümmeti Muhammed'in hayrına dua et. Çünkü senin duan kabul edilecek. Babam zulmediyor bana diyenler, hayrına dua ediver. Annem bana zulmediyor ya da eşim bana zulmediyor diyenler, dua edin. Daha çok seher vakti kalkın, özel zamanlarda, ezan okunurken, rüzgar eserken, yağmur yağarken ya da Ramazan'da ya da bayramda ya da özel zamanlarda, hani duaların kabul imkanlarının arttığı zamanlarda dua edin. Mazlumsunuz madem, duayı artırın. İkincisi, misafirin duası. Orada da aklıma gelen bir ihtimal var. Yani senin evine gelen, namazı seferi kılan kimse mi kastediliyor? Ne kadar güzel. Nice evler bu imkandan yoksun, ne kadar kötü. Eskiden evlere misafir gelir, 3 gün kalır gidermiş. Şimdi misafir odalarda kalkmak bilmeyen, gitmek bilmeyen şeyler varmış. Siz şeyin çoğunun eşya olduğunu bilirsiniz. Onların duası yok tabii, onlar hep orada duruyorlar. Ancak sıkıntı veriyorlar belki ev sahibesine. Bizi her gün neden temizlemiyorsun, tozumuzu almıyorsun diye. Onlar değil benim konum ama misafir, ama misafirin duası. Peki ya seferde olanın duasına ne dersiniz? Çıktınız Allah'ın istediği bir yol için yolculuğa, seferdesiniz, yoldasınız, yolcu durumundasınız. Yani misafirsiniz ve dua edeceksiniz. Başlayın kendinize. Tabii önce kendinize. Eşiniz ve çocuklarınız kendiniz demektir. Sonra anne babanıza, sonra diğer bütün Müslüman erkek ve kadınlara, bütün mümin ve müminelere dua edin. Allah kabul edecektir, samimi olun, yürekten isteyin. Eder mi ki acaba ben gibi bir acizin, ben gibi bir günahkarın duasını Allah kabul eder mi demeyin. Peygamberimiz öyle demiyor mu, edin. Peki ya babanın çocuğuna yaptığı duaya ne dersiniz üçüncüsü? Sen baba mısın ama ben günahkarım. Tamam anladım ama sen baba değil misin? Babasın. Sen istersen kendine önce bir dua et. Ya Rabbi bu çocuğun babasına iyilikler, hayırlar ver de. Namazını güzelleştir, ahlakını güzelleştir de. Ya Rabbi bu çocuğun babasını senin istediğin gibi bir hayatın insanı eyle de. Daha neler ve neler iste o çocuğun için. Ama o çocuğuna dua et. Hayrını iste, cennetini iste, cehennemden azat olmasını iste. Ey mazlumlar, ey misafirler, ey babalar, dua edelim. Cenab-ı Peygamber, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hak'tan neler istediyse, Cenab-ı Hak onları müminlere, bu ümmeti Muhammed'e kolaylıkla lütfetsin, ihsan etsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Cenab-ı Hak'tan neler istediyse onları bize Allah veriversin, güzelce, gönül hoşluğuyla, bizi yormadan, sıkıntıya düşürmeden. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Zülcelal'e nelerden sığındıysa, nelerden korunduysa, Allah-u Zülcelal onları bize vermesin, onlardan bizi korusun, muhafaza buyursun. Cenneti bize lütfetsin, cennetlik amelleri sevdirsin, ibadet ve itaat şevki versin, cehennemden azat eylesin. İsyandan korusun, günahtan korusun, onlardan nefret versin ve uzaklaştırsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.